Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın ikinize de.
Evet, Ufuk Turu'na nereden başlıyoruz?
İki tane Afrika'da seçim oldu. Onlarla başlayalım. Bir tanesi daha önceden 19 Ağustos'ta olmuştu. Seçim sonuçları, kesin seçim sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edildi. Fakat seçimi kaybeden aday Raila Odinga ve birkaç başka girişim bu seçim sonuçlarını yüksek mahkeme nezdinde itiraz ettiler. 15 gün sonra, itirazdan 15 gün sonra yüksek mahkemenin kararının açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla Eylül'ün ilk günlerinde herhalde Eylül'ün 5'inde açıklanacak. Kenya'daki seçimler önemli çünkü biliyorsunuz Kenya Doğu Afrika'nın en önemli belirleyici, bütün çevre ilişkilerini belirleyen, çevre ülkelerdeki sorunlara barışçıl veyahut barışçıl olmayan biçimlerde müdahale eden, ekonomisini en önemli ekonomik, siyasi hatta sosyal güç sahibi ülkesi. Kenya'daki seçimlerde ilginç gelişme, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta üçüncü kez seçilemediği için seçimlerde bundan önce 4 defa başkanlık seçimine aday olmuş ve başarısız kalmış muhalefetin artık gelenekselleşmiş ismi Odingo'yu destekleme kararı aldı. Kendisinin yardımcısı olan Ruto'yu desteklemedi. Ruto seçimlere, buna rağmen seçime katıldı. Ve Ruto ile Odinga arasındaki oy farkı 230 bin oy civarında. Ruto %50,5, oyların %50,5'ini alarak birinci turda seçilmiş ilan edildi. Odinga ise oyların %48,8'ini aldığını bağımsız yüksek seçim komisyonu ilan etti. Ama bu bağımsız yüksek seçim komisyonunun başkanı bunu ilan ederken 7 kişilik komisyonun 4 üyesi bu sonuca katılmadıklarını beyan ettiler. Dolayısıyla da yüksek bu komisyonun kararı da şaibeli hale geldi. Ilginç bir şey çünkü Kenyatta ile Odinga, yani iki dönemdir başkanlık yapan Uhuru Kenyatta ile yıllardır muhalefetin başkanlığını yapan Raila Odinga, Kenya'nın bağımsızlığının kurucusu, bağımsızlığının ilk başkanı ve başkan yardımcısının oğulları karşılıklı olarak. İki kabilenin temsilcisi bunlar. Kenya'yı yıllardır bu iki kabilenin temsilcileri yönetiyorlar sonuçta.
Evet, Ruto ise Jomo Kenyatta'nın oğlu Uhuru Kenyatta, değil mi?
Evet, Uhuru Kenyatta. William Ruto ise başka bir kabileden gelen ve dolayısıyla Kenya'nın o geleneksel aristokratik diyelim, siyasal aristokrasinin dışından gelen birisi. Ama onun da 2000'lerdeki seçim sonuçlarını Odinga itiraz edince çok ciddi çatışmalar olmuştu. Ve o çatışmalar sırasında 200'e yakın kişi ölmüştü. Bu çatışmalar hakkında daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir soruşturma açıldı. Gerçi soruşturmanın hedef aldığı kişiler, ki arasında Ruto da var, ile ilgili soruşturmanın devam etmesine gerek olmadığı kararı daha sonra verildi ama Ruto bu konuda batılı ülkeler nezdinde hep sanki o büyük katliamların sorumlularından birisi olarak algılanıyor. Bu da Ruto'yu Batı karşısında daha tedbirli veyahut temkinli davranmaya itiyor, deniyor. Bakalım bu Avrupa 2017'de de seçim sonuçlarına Odingo itiraz etmiş ve o zaman Yüksek Seçim Kurulu'na benzeyen oradaki seçim kurulu seçim sonucunu iptal etmişti. Ve yeniden seçimler olmuştu ve o zaman Kenyatta yeniden kazanmıştı seçimleri. Bu sefer de Odingo'nun itirazı birinci turda seçilmesi için gerekli oy olan %50'yi bazı oyların sayılmaması neticesinde elde ettiğini iddia ediyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer taraftan ilginç bir şey, tabii buna bağlı olarak senato ve meclis seçimleri de aynı gün yapılmıştı. Senato seçimlerinde William Ruto'nun başında olduğu koalisyon, Kenya Kwanza koalisyonu, 33 senatör, muhalif rakibi Raila Odinga'nın başında olduğu Azimia koalisyonu ise 32 senatör kazanmış. Yani çok başa baş her yerde. Tarafsızda 2 senatör var. Mecliste de durum aynı. Ruto'nun ittifakı 165, Odingo'nun ittifakı 164 milletvekilliği kazanmış. 20 de bağımsız veya tam nereye ait olduğu bilinmeyen milletvekili var. Tabii başkanlık seçiminin iptal edilmesiyle birlikte meclis ve senato seçimleri de iptal edilir mi bilmiyoruz. 2017'de iptal edilmemişti. Sadece başkanlık seçimi iptal edilmişti ve o zamanlar Odingo buna da itiraz etmiş ve başkanlık seçimiyle beraber aynı gün yapılan meclis ve senato seçimlerini de iptal edildi. Madem oy sayımında veya oy vermede bir şüpheye neden olacak düzensizlikler var, o zaman meclis ve senato seçimlerinin de iptal edilmesi gerekir demişti. Kenya'daki, evet, Kenya makul ama Türkiye'de biliyorsunuz bu Yüksek Seçim Kurulu bu makullükte karar vermedi İstanbul Belediyesi seçimlerinde hatırlarsınız.
Evet.
Evet, şimdi ikinci seçim Angola'da. Angola'da yapılan seçimlerin sonuçları da dün ilan edildi. Pardon, dün ilan edildi. Angola'da, Angola'nın bağımsızlığından 1975'te Portekiz sömürgesi olmaktan kurtaran mücadelesiyle kurtaran MPLA, yani Angola'nın kurtuluşu için halk hareketi, Angola'yı 1975'ten beri aralıksız yöneten bir siyasi hareket. Eski bir Marksist-Leninist mücadeleden içinde kurulmuş bir hareket. Ama dediğim gibi 75'ten beri, yani hesabını yapın ne kadar ediyorsa, neredeyse yarım çeyrek yüzyıldan beri ülkeyi idare ediyor ve bu seçimlerde de oyların %51,7'sini alarak birinci geldi. Angola Anayasası ilginç bir şekilde meclis seçimlerinde birinci gelen partinin liderinin cumhurbaşkanı olarak atanacağını öngörüyor. Yani ayrıca başkanlık seçimi yapılmıyor. Dolayısıyla da Angola'nın kurtuluşu için halk hareketinin liderinin cumhurbaşkanı olarak ilan etti dün Angola Yüksek Seçim Kurulu. Buna da MPLA, Angola'nın kurtuluşu için halk hareketiyle MPLA ile 1970'lerin sonundan 2002'ye kadar çok kanlı bir iç savaş yürütmüş olan UNITA, yani Angola'nın total bağımsızlığı için ulusal birlik, bu daha merkez sağ veya merkez harekettir. Daha doğrusu 1980'lerde Sovyetler Birliği'nin desteğini alan MPLA karşısında Amerika'nın ve o zamanlar Güney Afrika'nın Mandela öncesi Güney Afrika'sından bahsediyorum. Mandela'nın, pardon, Güney Afrika'nın desteğini almış olan UNITA da oyların %44'ünü, 43,9'unu almış. Dolayısıyla 29 Ağustos'ta Ulusal Seçim Komisyonu MPLA'nın başkanı Juan Lourenço'yu yeniden başkan ilan etti. Juan Lourenço ilginç çünkü geçen seçimde artık 38 yıldır MPLA'nın ve Angola'nın başkanlığını yürüten Dos Santos'un yerine geçmiş ve yolsuzluk iddialarıyla yolsuzlukla mücadele edeceğini ilan ederek Dos Santos'u kızı, ailesi hakkında son derece ciddi yolsuzluk soruşturmaları açmıştı. Dos Santos'a dokunamamışlardı. Dos Santos'a zaten Belçika'ya kaçıp, yanılmıyorsam Belçika ya da İspanya, şimdi bir an küçük bir
soru işareti. Belçika, evet.
Belçika'ya kaçıp zaten iktidarı terk etmeden önce de kendisiyle ilgili son derece güçlendirilmiş dokunulmazlık yasaları çıkartmıştı. Dos Santos hakkında bir soruşturma açamadılar ama kızı ve yakınları hakkında çok ciddi soruşturmalar açtılar. Hala onlar hapis bir kısmı Angola'dan. Dos Santos da tarihin cillesi bir ay önce Belçika'da vefat etmişti ve seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün önce Angola'da cenaze töreni yapıldı. Bu ilginç bir kesişme, tarihi kesişme. Angola'daki itiraz Anayasa Mahkemesi'ne UNITA ve birkaç başka parti veya seçmen itiraz ettiler. Katılımın %45'te kaldığı bir seçimde oyların sayımında ve oyların sayımında esas itibariyle yolsuzluklar yapıldığı, düzensizlikler yapıldığı iddiasını onlar da dile getiriyorlar. MPLA ise ciddi bir seçimi kazanmış olmakla beraber ciddi bir güç kaybına her seçimde, son iki seçimde uğrayarak geliyor. 2012'de oyların %71,8'ini almıştı ama o zaman şimdiki kadar Angola'nın demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Dos Santos'un demir yumruğuyla yönetiliyordu. 2017'de oyların %61'ini aldı. Şimdi oyların %51,7'sini aldığı ilan edildi. Bu da tabii UNITA açısından bir başarı sayılıyor. Angola'da bu sefer Güneybatı Afrika'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Özellikle elmas, altın, petrol, Afrika'nın ikinci veya üçüncü petrol ihracat üreticisi ülkesi. Ve bu kaynakların yağmalanması üzerine dayalı bir yolsuzluk ekonomisi. Siyaseti de tamamen kavramış durumda. MPLA'nın başındaki şimdi yeniden başkan olduğu ilan edilen seçimler iptal edilmezse Lourenço bununla mücadele etme sözünü yeniden verdi ama tabii çok kolay olmadığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yalnız burada önemli olan 2002'den bu yana UNITA ile MPLA arasında 1970'lerin sonunda başlayan ve 2002'de biten iç savaşın 500 bin kişinin öldüğü, dikkatin yani 14 milyonluk bir ülkede 500 bin kişinin öldüğü bir savaştan bahsediyoruz, iç savaştan ve milyonlarca kişinin yerinden yurdundan ezildiği bir son derece kanlı ve bir vesayet savaşıydı aynı zamanda bu. Sovyetler Birliği yanlılarıyla Sovyetler Birliği karşıtları arasında iki tarafın uluslararası güçlerini desteklediği bir vesayet savaşı da vardı. Onun üzerinden 20 yıl geçti ve şimdi UNITA ile MPLA dolaylı biçimde bir demokratik zeminde anlaşma yapabiliyorlar. İsterseniz buradan bir başka yakın ülkeye geçelim. O da Yunanistan. Yunanistan'da daha önce Açık Radyo'da bahsetmiştik. Çok ciddi bir dinleme yolsuzluğu, skandalı ortaya çıktı. Ve İstihbarat Örgütü Başkanı'yla Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etmek zorunda kaldılar. Hatırlatalım. Bu skandal, bu skandalın kaynağında ise iki gazetecinin ve şu anda Yunanistan'ın üçüncü büyük partisi olan PASOK, KNAL, KNAL'in başındaki Avrupa Parlamentosu milletvekilinin telefonlarının 3 ay boyunca dinlendiği geçen yıl ortaya çıkmıştı. Dinlendiğini keşfedenler Avrupa Parlamentosu güvenlik, siber güvenlik uzmanları bu milletvekilinin telefonuna Predator programının yerleştirildiğini bulmuşlar ve onu uyarmışlardı. Ve bu
Predator başka bir program mı? Pegasus vardı sanki daha önce ama.
Predator diyebiliyorum ben.
Evet, bu İsrail'in meşhur şeyi, izleme cihazı değil yani, başka bir program.
O zaman ben yanlış söyledim. Pegasus da olabilir ama Predator diye okumuştum.
Zaten Predator niteliği de yani böyle avlama da kullanan sistemlere deniyor zaten.
Evet, belki de Pegasus olabilir çünkü bu programın Yunanistan'daki dağıtımıyla ilgili kişinin demeçleri de yayınlandı bu çerçevede. Başbakan olduktan sonra Mitsotakis istihbarat örgütünü doğrudan başbakana bağlamıştı ve başına bir yakınını getirmişti, arkadaşını getirmişti. Diğer taraftan Başbakanlık Genel Sekreterliğine de kendi akrabasını getirmişti. Bu iki kişi şimdi istifa etmek zorunda kaldılar. Mitsotakis yapılanın yasal olduğunu, yani böyle bir şey yapılmadı demedi. O her şey ortaya döküldüğü için. Yapılanın yasal fakat siyasal olarak kabul edilemez olduğunu ilan etti. Buna karşılık meclisi acil olarak, yazın tatilde olan meclisi bu konuyu görüşmek üzere acil olarak toplantıya çağıran Syriza'nın lideri Tsipras da Cuma günü istifa edin, demokrasi sizi ilgilendirmiyor diyerek çok ağır bir eleştiri konuşması yaptı Mitsotakis'e. Ve dün mecliste bir araştırma komisyonu kurulması oylandı. 142 evet oyu vererek, 299 milletvekilinin 142'si evet oyu kullandılar. Yeni Demokrasi Partisi'nin 157 milletvekili ise oylamaya katılmadılar. Daha doğrusu hazırız oyu kullanıp evet veya hayır oyu kullanmadılar. Bir tür çekimsel kaldılar diyebiliriz. Bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki ay bu soruşturma komisyonunun faaliyeti başlayacak. Komisyon 29 milletvekilinden oluşuyor. 15'i Yeni Demokrasi'den, 14'ü de diğer partilerden oluşan bir komisyon. Avrupa Parlamentosu'nda da bu durum eleştiri konusu yapılmış durumda. Yunanistan'daki bu sadece siyasi partilerine değil, gazetecilere yönelik, iki gazeteciye yönelik dinleme. Katimeri gazetesinin iddiasına göre bu PASOK KNAL Partisi'nin başkanının dışında en az 7 siyasi figürün de, siyasi kişiliğin de telefonlarının dinlendiğini iddia ediyorlar. Sınıf tanımayan gazeteciler örgütünün yaptığı sıralamaya göre Yunanistan geçtiğimiz yıl bu basın özgürlüğü sıralamasında 38 sıra gerileyerek 108. sıraya düştü. Şu anda Avrupa Birliği'nde en kötü basın özgürlüğü açısından en kötü durumda olan ülke konumuna gelmiş durumda Yunanistan.
Evet, yani yasal demesi de çok ilgi çekici tabii. Yani gizli dinlemenin, gözlemenin, dinlemenin.
Evet, yasal ama
etik değil.
Siyasal olarak etik değil. Evet, ilginç, çok ilginç. Bir de son olarak kalan 3-4 dakikada bir hatırlatma yapayım. Avukat Akın Atalay geçtiğimiz gün bir tweet yayınladı. Bu tweette şöyle bir şey hatırlatıyor. Eğer Türkiye'de seçimler sonrasında iktidar değişikliği olacaksa en acil yapılması gereken şey yargıçların ve savcıların durumunu gözden geçirecek yasal bir düzenleme, yeniden değerlendirecek yasal bir düzenleme yapmaktır. Bu olmazsa hiçbir şekilde demokratikleşme sağlanamaz diye Akın Atalay belirtiyor ki buna bütünüyle katılıyorum. Biraz evvel bahsettiğiniz Gülşen'in tutuklama kararını verirlerken diğer taraftan hala savcılar Sedat Peker'in ortaya döktüğü son derece vahim yolsuzluk dosyaları konusunda kıllarını kıpırdatmıyorlar. Dün partiler, bir dizi parti suç duyurusunda bulundu. Göreceğiz bunun nasıl üzerini örtülüp örtülmeyeceğini ama Türkiye'de yargının son derece bağımlı bir güdümlü yargı haline gelmesi tabii önümüzdeki dönemin, geçiş döneminin en önemli sorunlarından biri olacak. Burada Akın Atalay şunu hatırlatıyor. Arnavutluk'ta 2016 yılında bir anayasa değişikliğiyle meclis yargıçların ve savcıların geçici olarak yeniden değerlendirilmesini anayasa değişikliğiyle sağlamış. Ve kurulan bir komisyon, bağımsız bir komisyon, yargıçların ve savcıların mal varlıklarını, mal varlıklarındaki gelişmeyi, liyakatlerini ve aldıkları kararları değerlendirerek bu kişilerin yargıç ve savcı sıfatını kazanmaya veya yargıç ve savcı konumundayken yolsuzluk, haksız gelir kazanma, gelir elde etme edip etmediklerini inceleyerek bu konuda olumsuz karara vardıkları kişiler hakkında görevden uzaklaştırma, azletme hakkı tanımış. Ve bu çerçevede kurulan komisyon epey çalışmış ve bir anayasa mahkemesi üyesini de görevden azletmiş bir kadını. O kadın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2021'de verdiği karar son derece önemli. Çünkü Arnavutluk Meclisi'nin aldığı bu kararın insan haklarına aykırı olmadığını, Avrupa Sözleşmesi'ne aykırı olmadığını, Venedik Komisyonu da zaten bu anayasa değişikliğini onayladığını belirtiyor ve bu kadın hakkında mal bildirimini eksik yapmak, bir dönem mal biliminde bulunmamak gibi nedenlerle görevden uzaklaştırılmasının da savcı ve yargıçların uyması gereken etik ve hukuki kuralların ve kendileriyle ilgili özel durumun gereği olarak tanımlayarak bu Anayasa Mahkemesi üyesinin azledilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığını, 8. maddeye aykırı olmadığına hükmediyor. Bence son derece önemli bir emsal karar bu.
Evet.
Akın'ın, Atalay'ın dikkatimizi çektiği bir karar. Kendisine buradan bir teşekkür mesajı yollayalım.
Evet, ona da bir günaydın diyelim. Evet, yani şeyde son bir cümlede ben ekleyeyim. Timur Soykan gazeteci şeyi yazıyor. Rüşvetin belgesi, şeması, tanıkları ortaya çıkmış. 180 milyon dolar rüşvet parasının saklandığı evler bile işaret edilmiş. Ama yargıdan tık yok diyor. Yargı harekete geçmemiş diyor.
Evet, bu Sedat Peker vakası tek vaka değil. Biliyorsunuz bir dizi konuda yargının üzerine Fethullah Gülen, Fethullahçı terör örgütü adı altında değerlendirilen oluşumun bazı üyelerinin para karşılığı yüksek meblağlarla serbest bırakılıp imkanı olmayanların hapislerde çürütüldüğü iddiası da yıllardır dile getiriyor biliyorsunuz. Bunun da adı FETÖ borsası.
Evet.
Evet. Bunları daha çok konuşmaya devam edeceğiz.
Ama her şeyden önce bunun gerçekleşmesi için, Arnavutluk'taki gibi bir temizlik harekatının yapılabilmesi için her şeyden önce muhalefetin seçimleri kazanması lazım.
Evet, aynen öyle. Peki Ahmet, çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.